Ayrım 7.
Ferhunde Erkin ani bir kararla yarım yüzyıllık sanat yaşamını kendi isteğiyle noktalamış, aktif piyanistlikten çekinmişti. Hem de arkasında bazı sorular bırakarak. Birdenbire böyle bir karara neden gerek görmüştü? Böylesine deneyimli ve usta bir eşlikçinin yeri nasıl doldurulacaktı? Sanat yaşamı çok hareketli, çok başarılı geçmişti. Ama sahne yaşamının kendine özgü acımasız yasaları olduğunu biliyordu. Bir eserin hangi kadansla biteceğini biliyordu. Aldığı karar bu denli açık, yalındı. Yıllarca dinleyicisine çeşitli eserlerle yeni tatlar veren ve kim bilir kaç eseri Türk müzik severine ilk kez sunan o değerli eller, şimdi klavyeden uzakta bir bastona dayanıyorsa ne çıkar? Atatürk devrimlerinden ödün vermez, yürekli tavrıyla dimdik ayakta duran bu insanın bizlerden daha yaşlı olduğunu kim söyleyebilir? Bir Alman düşünürün dediği gibi, eğer içinizde coşku ve yaratma gücünü koruyabiliyorsanız, yaşlanabilirsiniz, fakat ihtiyarlamazsınız. Vermeden almaya, öğretmenlikten, eğitimcilik yapmaktan kaçınarak yetişmiş insan azlığından yakınanların çokluğuna, kendi sanat gücü yerine başkalarına dayanmaya, ucuz ve kısa yoldan üne kavuşmak isteyenlere bakınca, yılların yorgunluğunu sanat yaşamında ilk kez bir şeye dayanarak sürdüren bu sanatçının elindeki baston bile güzelleşiyor. Türk bestecisi Kovadis. Cumhuriyet'in kuruluş döneminde eserler vermeye başlayan, çoğunlukla Avrupa'da öğrenim görmüş bestecilerimize birinci kuşak besteciler denmiştir. Bu müzikçilerimiz 1904 ile 1911 yılları arasında doğmuştur. Gerçi onlardan önce Müzikai Hümayun'dan yetişme flütçü Sahvet Atabinen, klarnetçi Zati Arca ve saray dışından İzmir'deki İsmail Zühtü gibi 1890-1924 yılları arasında Batı tekniğinde genel olarak eğitsel amaçla eserler vermiş bestecilerimiz vardı. Ancak sonat, senfoni gibi klasik formlarda uluslararası nitelikli eserlerin yazılması ve seslendirilmeye başlaması ilk kuşak Türk bestecileri olarak tanınan müzikçiler tarafından gerçekleşmişti. Türkiye'de uluslararası sanat müziğinin gelişmesi yolunda büyük çaba harcayan bu bestecilerin arasında öncü rol oynayanlara Türk Beşleri adı verildi. Müziğimizde önemli bir yeri olan Cemal Reşit Rey, 1904-1985, Ulvi Cemal Erkin, 1906-1972, Hasan Ferit Alnar, 1906-1978, Ahmet Adnan Saygun, 1907-1991 ve Necil Kazım Akses, 1908-1999 bu grubun üyeleriydi. Türk Beşleri yakıştırması, değerli bir müzik bilimci ve müzik eğitimcisi olan Halil Bedi Yönetken tarafından ortaya atılmıştır. Müzik tarihinde Rus Beşleri ve Fransız Altıları diye anılan gruplara benzetilerek mi böyle bir ad takıldığı, yoksa bu bestecilerin farklı kişisel stillere yönelmiş olmasına karşın Beşli'nin de geleneksel müziklerimizden, yerel renklerden yararlanmış olması dolayısıyla bir ulusal akımda birleştiği varsayımından mı yola çıkıldığı pek açıklık kazanamamıştır. Bilinen şudur, onların yazdığı eserler uluslararası sanat müziğinin niteliklerini öngörmüş, yurt dışında Türkiye'yi temsil edecek özellikler içermiştir. Türk Beşlerini oluşturan bestecilerin başka bir ortak yanı, Beşinin de 1930'lu yıllardan başlayarak müzik yaşamımızda sadece besteci olarak değil, öğretmen, orkestra şefi ve sanat kurumları yöneticisi olarak uzun yıllar önemli görevler üstlenmiş bulunmasıydı. İlk kuşak Türk bestecileri, çok sesli müzikte Avrupa'nın son 500 yıl boyunca izlediği gelişim evrelerini yaşamadan kendilerini 20. yüzyıl müziğinin içinde bulmuşlardı. Bunun anlamı, müzikte Avrupa'nın 500 yıllık gelişim sürecini bestecilerimizin 20-30 yıl gibi kısa bir zaman dilimine sığdırmak durumunda olmasıydı. Nasıl bir müzik konusu heyecanla tartışılıyor, önerileri umursamayan bestecilere nereye anlamındaki ünlü Latince Covadis sorusu yöneltiliyordu. Tarihe mal olmuş divan müziğinden yararlanarak mı yeni bir müzik yaratılacaktı? Batı'ya öykünerek Batılılar gibi yazma özentisi içinde bir aktarmacılığa mı gidilecekti? Yoksa 19. yüzyıl Avrupa'sında ulusal akımlara öncülük eden bestecilerin genelde yaptığı gibi halk müziği kaynaklarından mı yararlanılacaktı? Bu soruların yanıtlarını ortaya çıkan eserlerin içeriğinde bulmak olanaklıdır. Ancak bestecilerimize birbiriyle çelişen eleştiriler yöneltiliyordu. İlginçtir, bestecilerimiz kimi zaman geleneksel müziklerimizin gereçlerine fazla bağlı kaldıkları, kimi zaman da bunlardan kopmuş oldukları savıyla eleştiriliyordu. Türk beşleri kendilerini bazı kişilere beğendirmek arayışı içinde değillerdi. Halk tarafından beğenilmeyeceği kaygısıyla kişisel stillerinden ödün vermeye de yanaşmamışlardı. Dinleyicinin ne istediğini, nelerden hoşlandığını biliyor ama eserlerinin sanatsal niteliğini daima öne alıyorlardı. Toplumdan kopuk bir kişisel stil anlayışına dayalı eserler yazmış değillerdi. Halk tarafından beğenilmeyeceği kaygısıyla kişisel stillerinden ödün vermeye de yanaşmamışlardı. Dinleyicinin ne istediğini, nelerden hoşlandığını biliyor ama eserlerinin sanatsal niteliğini daima öne alıyorlardı. Toplumdan kopuk bir kişisel stil anlayışına dayalı eserler yazmış değillerdi. Geleneksel müzik kaynaklarına eğiliyor, insan içinde kendini bulduğu şeyi sever olgusunu göz ardı etmiyorlardı. Ne denirse densin, onların bireysel başarıları yankı uyandırmakla kalmıyor, kültürel planda toplumun gelişim doğrultusu ve değer yargıları hakkında ipuçları veriyordu. Özellikle kuruluş döneminde bize soylu bir sanat duyarlılığı hissettirecek soluklara, başarılara her zamankinden daha çok gereksinmemiz olduğu açıktı. Sonuçta ortaya duygusuyla, düşüncesiyle, beğenisiyle ve genel kavrayışıyla ulusal özellikler taşıyan eserler çıkıyordu. Bestecilerimizin karşısına geleneksel müziklerimize bağlı kalınmasını savunan görüşler de çıkmıştı. Bazı tutucu çevreler, yenilikçi doğrultunun insanı kendi toplumuna yabancılaştıracağı, kendi kültüründen koparacağı görüşündeydi. Bu açıdan bestecilerimizi suçlamaya kalkışanların bilemedikleri noktalar özellikle şunlardı. Hangi türde olursa olsun müzik, yerinde sayamaz, durağan kalamazdı. Her müzik türü değişerek yaşamını sürdürür, değişimler ise çağın dayatan koşulları içinde gelişimin doğal sonucu olarak ortaya çıkardı. O yıllarda çok seslilik konusunda tam bir kuraklık yaşanan ülkemizde doğruya sahip çıkmak, doğruyu savunmak ama bunu geniş bir hoşgörünün soğukkanlılığıyla yapabilmek kimi kişilerde bulunmayan özelliklerdi. Geçmişe bağlı kalarak yeni bir insan tipini yaratabileceğimizi savunmak, tutucu çevrelerin temel yanılgısıydı. Geçmişe sahip çıkarak kültür mirasını korumak başka şey, geçmişle yetinmek başka şeydi. Geleneksel müziklerimiz, ülkemiz ve insanımız yaşadıkça kültür mirasımızın değerli bir parçası olarak kalacaktı. Ama onların üretildiği tarihsel koşullara geri dönüş olamayacağı için geçmişle yetinmek olanaksızdı. Amaç, kültür mirasını sergileyen gereçleri yakından tanımak, sindirmek, değerlendirmek, bu gereçlerin değer taşıdığı bilinciyle çağdaş eserler yaratmaktı. Geleneksel Türk sanat müziği ve Türk halk müziği, tarihsel anıtlar gibi korunmalı, araştırılmalı ve örneklendirilmeli, ancak bu müzik türlerini günümüz müziği olarak görme yanılgısına düşmekten kaçınılmalıydı. Tarihin akışını görmekten uzak kalınamaz, geçmişin beğenisine saplanarak uygar ve çağdaş bir toplum yaratılamazdı. Evrensel düzeyde bir müzik kültürü oluşacaksa, geçmiş kültür varlıklarımızdan etkilenmek ve yararlanmak doğaldı. Dünyada kendi geleneksel kültüründen yararlanmamış hiçbir ulusal kültür düşünülemezdi. Geleneksel anlayıştan sıyrılıp birdenbire çok sesli müzik tekniklerine doğrulan bir toplumda bazı tartışmaların çıkması aslında doğaldı. Oysa asıl sorun tarihin imbiğinden süzülen kültürel değerleri çağın gereklerine uyarlamayı kestirebilmekti. Geleneksel gereçleri özgür bir anlayışla yoğurup yeni bileşimler elde etmek sorunu ise tamamen yaratıcılara kalmış bir işti. çağdaş sanat, giderek yozlaşan köhne beğenileri aşmak, uluslararası düzeyde yükseliş göstermek anlamına gelebilirdi. Bir ulusu çağdaş uygarlığa yükseltmenin en etkili araçlarından biri müzikteki atılımlar olabilirdi. Öncelikle çok sesli müziğin toplumumuz önündeki konumunu ve görevini saptamak gerekiyordu. Müzik kuşkusuz ki sadece bir kulak zevki, bir süs, salt bir eğlence olarak algılanamaz. Müziğin eğitimde önemli bir yeri vardır. Müzik, uygarlık yolunda halkı etkileyen, eğiten, geliştiren, ileriye götüren canlı bir etkendir. Yaratıcılığın hazır reçetelerle önceden belirlenmiş modellere göre uygulanması düşünülemez. Öte yandan müzikte ileri adımları aceleye getirmenin sakıncaları da bilinmektedir. İlk kuşak bestecilerimiz için temel sorun, sunulan yeni müzikle onu tüketecek olan insanların beğenisi arasındaki farklılıkları süreç içinde gidermekti. Aslında bu farklılıklar hep olacaktır. Kimi ülkede daha çok, kimi ülkede daha az. Farklılıkları giderebilmek için halkın beğenisini yukarılara çekme yollarını bulmaktır önemli olan. Bu da belli bir süreci gerektirir. Sanatçı yaşadığı çağın ve toplumun düşüncesine, duyuşuna yenilik getirebildiği ölçüde sanatçı olmayı hak eder. İlk kuşak bestecilerimizin bu konulardaki görüşlerden etkilenmediği söylenemez. Çeşitli görüşleri içeren bir tartışma ortamı içinde övücü, destekleyici, yol gösterici, yüreklendirici eğilimlerin yanı sıra, bestecilerimizin yaratı özgürlüğüne müdahaleci tavır sergileyen ağır eleştirilere de rastlanıyordu. Bu tartışma ortamının o dönemde çok yönlü yararlar getirdiği açıktır. Günümüzde ise bütün bunlar aşılmıştır. Yakın tarihimizi kavramak ve nereden başlayıp nerelere geldiğimizi daha iyi anlamak için burada birkaç ilginç alıntıya yer vermek istiyorum. Mahmut Ragıp Gazi Mihal, 15 Aralık 1933 tarihli Varlık Dergisi'nde bestecilerimize düşen işler başlığı taşıyan yazısında şöyle diyordu. 6 numaralı Varlık'taki yazımda yeni bestecilerimizin neden yeterince tanınmadıkları sorusunu yöneltmiş ve bunun nedenlerini sıraladıktan sonra bestecilerin yaptıkları yanlışlar üzerinde durmayı ikinci bir yazıya bırakmıştım. İşte şimdi neden yeterince tanınmadıklarına ilişkin ikinci nedenler üzerinde kendi görüşlerimi belirtmeye çalışacağım. Ancak daha önce besteci olabilmek için gerekli koşulları bilelim. A. Kontrapunkt, armoni, orkestrasyon, füg, kompozisyon, formlar gibi yazı tekniği konularını esaslı bir şekilde bilmek, kuvvetli bir piyanist olmak ve hatta org çalabilmek. B. Yaratıcılık yeteneği, müziğin devlerini yakından tanımakla elde edilebilecek bir müzik kültürü, ülkemizin müziklerini araştırmak gibi niteliklere sahip olmak. Ulusal bir sanat yaratmak tutkusu içinde çalışmak, ulusal karakterimizi en iyi şekilde yansıtacak biçimde iman, çalışkanlık gibi manevi değerlerden yoksun olmamak. Bu koşulların en azından bir bölümünü kendinde hakkıyla toplayamamış olanlar, ya besteciyim diye ortaya çıkmamalı ya da çıksalar bile düzeylerini ve neler yapabileceklerini önceden saptayarak, o çerçeve içinde sınırlı kalarak yararlı olmaya çalışmalıdırlar. İşbaşılık onlara verilemez. Ülkemizde sözünü ettiğim koşullara sahip iki ve belki bir kişinin var olması bir fakirlik oluşturmaz. Çünkü bu her yerde böyledir. Örneğin geçen sefer de dediğim gibi Macaristan'da şimdiki ulusal sanatın başında çalışan esas kişilerin sayısı ikiden fazla değildir. Zoltán Kodály, Béla Bartók. Çok değerli bir iki bestecimiz vardır. Hizmetleriyle gurur duyarız. Tartışmaya neden olan onların yeteneği değil, yazış biçimlerinin zayıflığıdır. Kuşkusuz ki tümü yeni bir Türk okulu kurmak isteği içinde yanmaktadır. Hatta bunun böyle olduğuna kuşkum yok. Böyle olduğunu yakından biliyorum da. Fakat amaca ulaşmak için gerekli çileli yolu hepsi aynı kuvvette saptayamıyorlar. Yaş ve deneyim açısından tümünün ağabey durumunda bulunan benim, açık yüreklilikle yazmak istediğim düşüncelerimi o değerli besteci arkadaşlar dinleyip üzerlerinde bir parçacık durmak gereğini gösterirlerse, hiç kuşkum yok ki yazış biçimlerine bir hayli içtenlik daha eklenecektir. Besteci arkadaşlarım kuşku duymasınlar ki çoğu kez bizden uzakta yürümektedirler. Bir takım planları var ama herkes kendi yolunda yürüyüp bir temele bağlanmayan arayış içinde bocalıyorlar. Saptıkları çıkmazlar sayısızdır. Kimi zeybek ritminden başka ilginç Türk ezgileri de bulunduğundan habersiz, kimi yalnız hicazkar ve sabah makamını armoni içine sokmakla yeni bir Türk müziği yaratacağına inanıyor. Bazıları da bir Anadolu ezgisinin altına ancak İspanyol ve salon danslarına yakışabilecek bir eşlik yazarak sorunun çözülebileceğini sanıyorlar. Hele o izlenimcilere öykünen zavallı ezgicilerimize ne dersiniz? Hayır arkadaşlar, şayet yeni bir Türk okulu kurmak istiyorsanız ve bu işte başarılı olabileceğinize inancınız var ise her şeyden önce temelini atınız. Anadolu ezgisini esaslı bir şekilde aramakla, elemekle, araştırma ve karşılaştırmalarını yapmakla işe başlayınız. O zaman işin öyle sanıldığı gibi zeybek ritmiyle sınırlı kalmadığını göreceksiniz. Bu nedenle Türk ezgilerini bilimsel bir araştırmaya tabi tutarak işe başlamalıyız. Tarihi incelediğimiz zaman görürüz ki başarılı olmuş besteciler bilimsel araştırmalar yapanlar arasından çıkmıştır. Bilimsel yönü olmayan besteci fantezist olarak kalmaya, yapıtları kısa zamanda elbise modası gibi gelip geçici olup bir okul oluşturamadan ölmeye mahkum olacaktır. Örneğin Bela Bartok o nefis parçalarını yazarken bir taraftan da aylarca Macar köylerinde dolaşıyor, topladığı karışık Macar, Romen ve diğer komşu halk ezgilerini öz Macar ağızlardan ayırmıyor. Ele geçirdiği ezgileri tasnif ve karşılaştırmalarını yaparak vardığı sonuçları makaleler halinde yayınlıyordu. Bu tür araştırmalardan sonradır ki kendi yapıtlarını ele geçirdiği o öz ezgiler üzerinde kurmaya çalışıyordu. Türkleri çok seven bu kardeş ulus bestecisi, Türkiye'li meslektaşlarına da aynı yolda çalışmalarını salık vermişti. O tarihlerde bu tür eleştirel yazıların bestecilerimizi hangi ölçüde etkilediğini bilemiyoruz. Oysa bestecilerimizin bazı yazılarından ve mektuplarından anlaşıldığı kadarıyla Gazi Mihal'e bütünüyle katılmadıkları bellidir. Ulvi Cemal Erkin, dönemin şair, yazar ve gazetecilerinden Baki Süha Ediboğlu ile yaptığı bir söyleşide, Türk müziğinin çok sesliliğe doğru bir aşama yapabilmesi için hangi yoldan ve nasıl yürümek gereklidir sorusuna verdiği cevapta, fazla üstümüze gelmeyin, sabredin anlamına gelen görüşlerini şöyle belirtiyordu. Büyük eserleri boşlamamak koşuluyla çok sesli güzel ve yeni Türk eserlerine önem vermek, ayrıca halk şarkılarımızın uygun olan bazılarının çok sesli düzenlemesine çalışmak, bu amaca ulaşmak için izlenilmesi zorunlu yollardır diye düşünüyorum. Aynı zamanda dünya üzerinde çok sesli müziğin tadını almak için halkımıza bu dünya müziğini de sevdirmenin yolunu bulmalıyız ki ona karakteri, tek sesli olan Türk müziğinin çok sesli bir yolda gelişmesi ve biçim değiştirmesi olanağı yaratılabilsin. Kanımca yeni yaratacağımız eserlerin her çeşidi, dünya müzik estetiği karşısında alacağı eleştiri, dünya ölçüsünde bir sınava dayanacak nitelikte olmalıdır. Sonuçta bildiğiniz her ulusal okulun gelişme sürecinin 100 yıllık bir süreye kadar uzandığını da unutmamak, bu süreyi olanaklar el verdiğince kısaltmaya çalışmakla birlikte yanlış ve acele adım atmamak ciddi ve yerinde bir önlem olur sanırım. Bu tür eleştirilerin başka bir örneğini 1936 yılında Ağaç, Sanat, Fikir, Aksiyon dergisinde sanat tarihçisi, estetikçi, eleştirmen Burhan Toprak yazmıştı. Genç bestecilerimiz güçlerini halka tanıtmak ve öz değerlerini bildirmek istiyorlarsa, mutlaka birbirlerini eleştirmeye, kendilerinin ve arkadaşlarının sanat alanındaki yerlerini göstermeye zorunludurlar. Şimdiye kadar yeni müziğimiz üzerinde değil değerli, en yüzeysel bir eleştiri bile yapılmamıştır. Eleştirmenlerin fikirleri şöyle dursun, kendileri de birbirleri hakkında yargılamaya, ölçüşmeye dayanan yazılı bir düşünce belirtmiş değillerdir. Yıllardır müzikseverlerin beğenilerini teknik perdesiyle örtüp, bu perdenin arkasında dışa sızmayan bir kavga ile uğraşmaktadırlar. Artık bu kavga genç bestecilerimizin davasıdır. öz eleştiri olarak halkın ve aydın kitlenin karşısına çıkmaktır. Ve sanatçılar kendilerine ve yoldaşlarına "Kovadis, nereye?" diye bağırmalıdırlar. Başka türlü salgın bir halde ortalığı kırıp geçiren deha hastalığından, yani aldatma ve aldanma oyunundan kurtulmaya olanak yoktur. 23 Şubat 1936'da Ankara Halk Evi'nde verilen konser bu öz eleştirinin gerekliliğini bir defa daha inandırdı. Programı baştan aşağı ele alacak değiliz. İzlenimlerimizi kısa cümlelerle dile getirmeye çalışacağız. Burhan Toprak aynı yazıda Adnan Saygun'un koral bir eseri olan Zile Türküsü'nü beğendiğini, buna karşılık Ferit Anlar'ın Prelüt ve İki Dansı'nı, Necir Kazım Akses'in Bir Yaz Hatırası, Şiir, Çifte Terlisi'ni hiç beğenmediğini belirtiyor. Ulvi Cemal Erkin'in Konçertino ve Bayram adlı eserleri hakkında ise şunları söylüyordu. Ulvi Cemal Erkin'in Konçertinosu varlığını ve varlığının nedenini açıklamayan bir eser. Orkestraya az geliyor. Bu eserin en can alacak yerlerinde bile piyano ile orkestra en ilkel bir birliğe varamadılar. Ulvi Cemal Erkin'in sanatı oyun saydığı besbelli. Çünkü piyano ile orkestra hiçbir anlamı olmayan, birbiriyle karşılıklı uzun ve sonsuz konuşma halindedir. Ne yazık ki Ulvi Cemal'in bayramında da, konçertinosunda da fakirlik en belirgin özellik olarak kaldı. Bununla birlikte bu konserde asıl dikkatimi çeken şey, şefin bir davranışı oldu. Almanlara özgü çok doğal bir ağırbaşlılık ve ciddiyetle genç bestecilerimizin parçalarını çaldırdıktan sonra şef, melekleri bile alay etmeye davet eden bir şekilde yavaşçacık kolunu kaldırıyor ve kenarda hazır bekleyen bestecileri işaret parmağının ucuyla çağırarak halka teslim ediyor. Olağanüstü etkili olan bu davranış, çünkü yaratıcı sanatçının uygulayıcısı olduğu için, daha doğrusu yaratıcı sanatçının duygu ve düşüncesini aktarmakla yükümlü olduğu için buna cesaret etmesi ve yaratıcının bunu kabullenmesi akılları durdurur. Acaba bilinçli midir? İster bilinçli olsun, ister bilinçsiz, bizim için önemli olan Türk sanatçısıdır. Türk bestecisi, Kovadis. İster ağır bir eleştiri olsun, ister övgü olsun, bu tür yazıların o tarihlerde basında sıkça yer alması, yoğunlaşan sanat etkinliklerinin giderek ses getirmeye başladığını ve eleştirel planda bir hareket yarattığını gösteriyordu. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın çekirdeği olan Musiki Muallim Mektebi, 1924 yılında Atatürk'ün buyruğuyla kurulmasaydı, Avrupa'da eğitimlerini tamamlayarak yurda dönen genç yorumcu ve bestecilerimiz acaba ülkemizin hangi kentinde, hangi okulda görev yapacaklardı?